Türkiye'de bundan sonra her sabah bir şoka uyanacağız. Bunların ekonomi üzerinde veyahut da piyasalar üzerinde çok büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü halkta bir karşılığı yok. Hani insanlar sokaklara dökülmüyor. Ama Türkiye siyasetinin 2025 yılında çok karışacağı düşüncesindeyim. Bir kez daha enflasyonla mücadelede havlu attık Semihciğim. Hiçbir şey yapmıyoruz bu konuda. Bütçe açıkları daraltılamıyor. Yeni vergi paketleri halk tabii ki haklı olarak feveran halinde. Para politikasını da gevşetirseniz geriye bir tek Türk lirasını çok güçlü tutmak kalıyor. 15 Ocak'ta en az 10 milyarla geri dönecekler. Çünkü Merkez Bankası'nın 160 yazıyorsun bir tane. Tamam. 15 Ocak o cumartesiye geliyorsa
tamam Ocak diye.
Tamam.
Ocak ortasında.
İlk iş gününde. 10 milyar dolarla geri. Sebebi de gayet.
Olmazsa sizden isteyeceğiz.
Aa, şu benim küçük valizi getirsene hemen.
Atiye Bey merhaba, nasılsınız?
Merhabalar Semih. Bugün samimi olarak biraz daha iyiyim. Orta Doğu'da barış imzalandı. Bu Gazze'de kan döküm bitecek anlamına gelmiyor ama en azından Lübnan'da bitecek. İnşallah bu diğer sorunların da çözülmesine bir vesile olur. İnsanlık bir lokma daha rahat edecek diye biraz daha iyi hissediyorum.
Başka sizi mutlu eden bir şey var mı?
Başka beni mutlu eden fazla bir şey yok açıkçası. Hayatımı ekonomi ve siyasetle geçirdiğim için içeride bu her türlü muhalifin gözaltına alınması politikası gerçekten canımı sıkıyor. Deniz Akkaya da zannederim.
Başka bir şeyden ya.
Evet, anlıyorum ama yani insanları gözaltına almaya gerek yok. İşte Ovacık Belediye Başkanı. Genel başkanı.
Kadının protestosu.
DEM eş başkanı. Herkes göz altında. Yani bu Erdoğan zannederim artık halkın üzerinde ya da sistem üzerinde etkisini kaybetti eleştirilerine veyahut da yorumlarına cevap vermek için yeni bir sıkılaştırma politikası başladı. Bu yani parasal, bu politik sıkılaştırma. Yakında da bir politik faiz indirimi beklemiyorum açıkçası.
Ama bir yandan da tabii Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Onuk. Yani bunda olurken Devlet Bahçeli de Kürt sorunuyla ilgili farklı bir pozisyon alıyor. Konuşacağız. İstiyorsanız konuya sayayım.
Tabii ki.
Enflasyonu konuşacağız. Artık kimine göre 2025 enflasyonu hedefi ve 2025'te enflasyonla sıkı mücadele diye bir şey kalmadı. Bu iddiadan vazgeçildi. Yeniden değerleme oranı açıklandı. Bu kapsamda enflasyon 2025'i nasıl geçireceği soracağım size. Devlet Bahçeli'nin dediğimiz gibi açıklamaya devam ediyor. Türkiye'nin pratiği başka bir şey. Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve sürdürdüğü tartışma tamamen 180 derece farklı bir noktaya ilerliyor. Onu soracağım size. Bir de Türk-Amerika ilişkilerinde gelişmeler var.
Çok önemli.
Siz evet özellikle buna çok dikkat ediyorsunuz. Hem F-35 bağlamında hem de Rusya bağlamında çok ciddi gelişmeler var. Türk-Amerika ilişkileri tabii ki Amerika'da bir yönetim değişikliği olacağı için daha da kritik. Bu üç konuyu konuşacağız. İstiyorsanız başlayalım.
Tabii ki.
%43.49 muydu yeniden değerleme oranı?
Evet.
Asgari ücrette %30 civarında bir zam bekleniyor. Emekliye memura daha düşük bir zam bekleniyor. Ortalama ücret artışında 30 civarında olması bekleniyor. Ama yeniden değerleme oranı %43. Bu hakkaniyetli bir yaklaşım. Önce onu sorayım, sonra enflasyon detayına gireceğiz.
Hayır, değil. Ayrıca psikolojik olarak insanların ne kadar canını yaktığını bir kenara bırakalım. Enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda da açıkçası aptalca bir hamle. Sebebi de şu. İnsanların oturup TÜİK gibi enflasyon sepeti hesaplamaya imkanları yok. Çeşitli göstergelere bakıyorlar, dövize bakıyorlar, kendi cezalarına ve harçlarına ne kadar zam geldi ve yıllık asgari ücret zammına bakıyorlar. Bunların hepsi %21'in üzerinde, %21'de 2025 sene sonu Merkez Bankası TÜFE hedefi. Ve üstelik Mehmet Şimşek de biz bunlara yönetilen ve yönlendiren fiyatlar diyoruz. Bunların enflasyon hedefi doğrultusunda ayarlanacağını söylemişti. Şimdi siz 2 kuruş daha fazla vergi toplamak için her şeye %43 zam yapıyorsunuz. Yani pasaport harcından trafik cezasına kadar, gecikmiş SGK primlerine kadar hepsine %43 zam. Peki nasıl bu hedefe ulaşacağız? Psikolojik olarak enflasyon katılığını, direncini nasıl aşacağız? Bu soruya cevap vermenin imkanı yok. Mehmet Şimşek övünüyor. Merkez Bankası artık her ay özel sektör ve hane halkıyla değişik anketler yaparak onların enflasyon beklentilerini soruyor. Bir yılda biri 6 puan, biri 8 puan gerilemiş. İyi gerilemiş ama hane halkınınki zannederim 64, özel sektöründe 48. Sene sonu hedefinde 21. Ve bunların üstüne Merkez Bankası da bütün piyasanın konsensusu Aralık en geç Ocak'ta ilk faiz indirimi yapacağına dair kuvvetli bir mesaj verdi. Bir kez daha enflasyonla mücadelede havlu attık Semihciğim. Hiçbir şey yapmıyoruz bu konuda. Bütçe açıkları daraltılamıyor. Yeni vergi paketleri halk tabii ki haklı olarak feveran halinde. Para politikasında gevşetirseniz geriye bir tek Türk lirasını çok güçlü tutmak kalıyor. Onu yapacaklar. Ama onun da etkisi sınırlı. Çünkü dediğim gibi her türlü görülebilen ve topluma sinyal teşkil eden fiyat %21'in üstünde olduğu için halk da hiçbir şekilde enflasyon beklentisini düşürmeyecek. Eğer çok şanslıysak, yani petrol fiyatları falan düşük seyretmeye devam ederse 2025 sonunda belki %30 tüfeğe düşeriz. Resmi rakamları kastediyorum. Eğer şanssızsak 35'lere çıkar.
Daha da şanssızsak?
Yani mesela petrol 100 dolar falan olursa o zaman 40'lara kadar gidebiliriz. Ya da işte bir erken seçim, anayasa referandumu nedeniyle ara zamlar yapılması enflasyonu yeniden 40-45'e çeker. Ve şu soruya da kimse cevap vermiyor. Tamam, 2025'ten enflasyona karşı bir başarı kaydettik. Yeterli değildi ama başarı kaydettik. 2026'da ne yapacaksın? Sen bütçe açıklarını kesemiyorsun. Para politikasında gevşemeye başlamışsın. İşte bu her zaman tartıştığımız maaş ve ücretleri ileriye doğru endeksleyemiyorsun. Peki o zaman 30'un altına nasıl ineceğiz? Hakikaten çok can sıkıcı bir durum.
Erdal Sağlam dedi ki geçen yayında, iş dünyası %25 enflasyon, %5 büyümeye inanıyor. Yani bu formülü tutacağına inanıyor ve bunu konuda Erdoğan'a ikna ediyor. Yani işte enflasyon %25'lerde kalsın, büyüme de %5 civarında olsun. Böyle devam edelim. Bu hayal mi yoksa böyle bir şey gerçekleşebilir mi ve bu iyi bir şey mi? Yani bu dengeyi tutturabilirsek bu tamam ya, bu Türkiye'nin dengesi budur diyebilir miyiz?
Bir hayal, Türkiye ekonomisi %5 büyürse enflasyon ve cari açık patlar. Türkiye ekonomisinin fazla yen etki üretmeyen büyüme oranı %3 civarındadır. Vücut artık iyice hantallaştı yani. Ortada kurum falan kalmadı. %25 enflasyona da yerinde durmaz. Bütün dünyadan tecrübelerden şunu gördük. Enflasyon çift taneye çıktıktan sonra ya çok radikal tedbirler alıyorsun, yeniden işte Merkez Bankası hedefine doğru düşünüyorsun. Ya da o yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor kendiliğinden. Dolayısıyla %25 enflasyona razıyız, %5 büyümeyle yolumuza gidelim. Çok kötü bir hayal. İyi midir? Eğer %25'e de enflasyon, yani enflasyon senede 2 veya %25 olmuş fark etmez. Çünkü bütün ekonomi kendine göre tedbirini alır. Mühim olan nokta enflasyonun 25'te kalmayacağıdır. Özellikle de ekonomi kapasitesinin üstünde büyütüyorsanız. Ekonomide büyümeden fedakarlık yapmadan enflasyonda bir kazanım elde edeceğinizi düşünmek gerçekten çok doğru bir şey değil. Büyümede de fedakarlık olmuyor. Yani son elimizdeki verilere göre arz tarafı, üretim tarafı zayıf. Bir daralma var. Belli ki orada Avrupa'ya olan ihracatın azalması, evet. Ve tabii ki bunun yanında kurumsal kredilerin çok ciddi bir şekilde pahalanması ve reel anlamda daralması iş sektörünü hırpalamış. İş talep gayet iyi gidiyor. Çünkü biz hep asgari ücret üzerinden Türkiye'deki gelir dengesini değerlendiriyoruz. Ama TÜİK zannederim 3 ayda bir reel ücret gelişmelerini de yayınlıyor. Reel ücretler artmış yani. Türkiye'de toplumun %40'ı asgari ücret civarında ücret alıyor. Onların durumu çok kötü. Ama geri kalan 60 şirketler tarafından ya da kendi işlerinde çalışıyorlarsa kendilerini enflasyona karşı korumayı beceriyorlar. Ben 2-3 hafta önce bir İsviçre Ticaret Odası benden bir sunum rica etti. Orada benden önce de bir danışmanlık şirketi vardı. Onlar şirketlerle, 2000 şirketle anket yaparak işte mavi ve beyaz yakalılara ne kadar zam yaptıklarını, ne kadar zam yapmayı planladıklarını sormuşlar. Geçen sene %50 ile %80 arasında zam yapılmış. Yani toplumun %60'ı gayet güzel para almış. Bu senede zam beklentileri veyahut da zam projeksiyonları %40-50 arasında değişiyor. Enflasyon 35 olsa bile Türkiye'de toplumun önemli bir kesimi çok yüksek miktarda gelir elde ediyor. Bunun bir kısmı tasarrufa gidiyor ama büyük bir kısmı harcamaya gidiyor. Çünkü herkeste fiyatlar yarın artacak beklentisi var.
Bir de tabii dövizin baskılanması ithal ürünleri de cazip hale getiriyor.
Bunun gittikçe daha belirgin hale geliyor.
Ama cariye çıkartmıyor.
Cariye çıkartmıyor. Bunun sebepleri petrolden biraz kazandık. Ve dediğim gibi şimdi turizm iyi gidiyor ama dış ticaret dengesine bakarsak tüketim malları var, yatırım malları var. Ve üçüncü... çok erken yapıyoruz yayını. Yani tüketim malları ithalatı artıyor. Lüks araba ithalatı falan. Ama yatırım malları ve ham madde ithalatı azalıyor. Çünkü arz tarafı zayıflıyor. Şimdi bu Türk lirasını değerli tutma politikasını bir yıl daha sürdürürüz rahatlıkla. Bu yüzden ben zaten gelecek sene sonunda dolar TL'nin hiçbir koşulda 42 liranın üstüne çıkacağını kabul etmiyorum. Atilla Yeşil de bunu reddediyor. Atilla Yeşil de 2025 sonunda dolar TL'nin 42 liranın altında kalacağını iddia ediyor.
Üstünde kalırsa ne yapacaksınız? Kabul etmeyecek misiniz?
Türkiye'yi terk edecek. Ya da diyeceğim ki kur rakamlarını da manipüle ediyorlar. Ama ondan sonra artık dengeleri bozmaya başlar. Mesela eğer değerli kur politikası devam ederse bu sene turizm gelirinin bayağı yavaşladığını göreceğiz. Ama şu anlamda şanslıyız. Türk lirasının değerlenme süreci cari açığın milli gelirin %1'ine kadar daraldığı bir ortamda başladı. Dolayısıyla bu yolla bir süre daha mesafe alabiliriz. Ama her halükarda eğer serbest piyasa ekonomisine inanıyorsak kurları serbest bırakmak lazım. Şu anda bıraksak dolar düşer ama 6 ay sonra bıraksak dolar çok ciddi bir şekilde yükselir.
E-ticaret yapıyor musunuz?
Tabii ki. Benim hayatım e-ticaret. Sürekli olarak
satıyorsunuz?
Hizmet gelirleri satıyorum yurt dışına. Türkiye'nin en büyük hizmet geliri ihracatçılarından biriyim. Rütük dizilerinden sonra.
Size plaket vereyim. O zaman size stopaj geldi, haberiniz olsun. Mağaza işletenler %15, şahıslar %25. Şimdi bütçe iyi diyoruz. Biraz önce yeniden değerleme oranını konuştuk. İşte Avrupa standartlarına, Avrupa ülkelerine göre, diğer OECD ülkelerine göre bütçemizin oranı iyi diyoruz. Gayri safi miyatçı hasıl oranı, bütçe açığının. Ama vergiler bitmiyor. Neden?
Şimdi Türkiye'nin gerek kamu borcu, gayri safi yurt içi hasıl oranı, gerekse de bütçe açığı sürdürülebilir. Yani Türkiye'nin bir ödeme sorunu çıkmaz. Bu yüzden de zaten kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu yükseltiyor. Ama mesele o değil. Siz bütçe açığı verdiğiniz zaman enflasyona katkıda bulunuyorsunuz. Özellikle %3, %4 gibi rakamlar bu halkın cebine akan gelir. Eğer bunun karşında halkın öteki cebinden vergi toplayamıyorsanız insanların daha fazla gelir oluyor, daha fazla harcıyor. Mehmet Şimşek, hatırlayalım, iki tane daha vergi paketi çıkartacaktı. Aman aman Mehmetciğim yapma dediler. Şimdi aynısını o vergi paketlerinde ne varsa, hani hazinenin bir çalışması vardı, sızdırılmıştı, evet, saraydan. Ama şimdi onun aynısını işte genelgelerle, resmi gazete kararlarıyla yapıyor. Neydi en önemli kaçağın olduğu sektörlerden biri? Bizim gibi serbest çalışanlardı. Tabii benim hiçbir kaçağım yok ve iddia ediyorum, İstanbul'un en önde gelen cerrahlarından daha fazla vergi ödüyorum. Çünkü bütün müşterilerim kurumsal. Mesele ekonomi hariç.
Bizim hiç vergi şeyimiz yok. Lütfen.
İsviçre üzerindeki olayları bir kenara bırakalım. Yani. Manadaları filan. Neyse. İkincisi, dikkat edersen bu vergi ödemeyenler ifşa edilmeye başladı. Ve dün bir haber daha çıktı Türkiye Gazetesi'nde. O yüzden ciddiye alıyorum. Emlak vergileri de raiçe göre belirlenecek bundan sonra. Yani işte bizdeki uygulama tapuya gidiyorsun.
Aynen. Bir ne beyan edersen o.
Evet, ondan sonra da tapu, ben buna bizzat şahit oldum. Yani ofisler şurada, gişeler, yanında bir oda var, orada valizlerle para değiştiriliyor. Oradan da vergi toplayacaklar. Açıkçası fazla ses çıkarmadan tavuğu yolmaya çalışıyorlar.
Yükmeden.
Evet, ama bütün bunlar tabii ki belli bir yere kadar fayda eder. Şimdi bütçenin artık açık tarafında çalışılması lazım. Gereksiz ihalelerin, devletin 20-30 milyar dolar civarında her sene ihalesi var. Ya bir yılda yollara bakmayıverin kardeşim.
Ben burada şunu sormak istiyorum bütçe konusunda. İktidarı diyoruz ki işte yolsuzluklar var, verimsizlik var. Devlet kaynaklarını verimsiz bir şekilde kullanıyorsunuz. İşte kendi yakınlarınıza rant sağlıyorsunuz. Bir sürü eleştiri var işte. İş arınmalarda da öyle sıkıntılar var. Gereksiz bir iş arınma olduğu da söyleniyor. Ama birçok ülkeye göre bütçemiz iyi durumda diyoruz.
Tamam.
O zaman iktidar bir şey iyi yapıyor.
Ya bir şey iyi yapmıyor. Bizde yakaladığını ütmek var. Sürekli olarak, yani dünyada gelişmiş ülkelerde vergilerin büyük kısmı doğrudan vergilerde. Evet. Yani gelir ve servet üzerindeki vergilerde. Bizde öyle değil. Bizde KDV, ÖTV. Rahat. Sen benzine zam yapıyorsun. İşte içki, sigaraya zam yapıyorsun. Bunlar iki önemli kalem. Bütçe açığını gelişmiş ülkelere göre düşük tutuyorsun ama akıl almaz bir gelir adaletsizliği yaratıyorsun. Çünkü benim bütçemde petrolün payı, taşıma giderleri ve ısıtma olarak 10. Ama 10 milyon dolar kazanan ya da 100 bin dolar kazanan biri için bütçedeki payı 2. Mehmet Şimşek bununla da övünüyor. Doğru, bir ara dolaylı vergiler, yani KDV ve ÖTV'nin toplam gelirlerdeki payı 70'te 64'e kadar düştü. Ama bu gelişmiş ülkelerde %50'nin altındadır.
Teşekkür ederim. Sorumun cevabını aldım ve istiyorsunuz buradan Türk-Amerikan ilişkilerine geçelim.
Tamam.
Şimdi artık ABD'de bir geçiş dönemi başlıyor. Başladı. Herkes Trump'a hazırlanıyor ama tabii o arada da bir sürü gelişme var işte. Geçen hafta Ukrayna meselesini konuşmuştuk. silah meselesini, Biden verdiği izni. Türkiye'de biliyoruz en bir işte Rusya uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye bir sorun yaşanıyor. Halkbank davası devam ediyor. Bir de bitmeyen mevzumuz F-35 ve S-400. Şimdi bu konuda gelişmeler var, açıklamalar var. Bunun hepsini genel bir değerlendirdiğinizde Türkiye-Amerikan ilişkilerinde bir normalleşme var mı işareti ve bunun özellikle ekonomiye etkisi nasıl olur?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani her konuda söylediklerim zaten bir kehanetten öteye gidemez. Çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Trump hakikaten hiçbir şekilde ne yapacağı belli olmayan bir insan. Mesela dün sağ gösterip sol vurdu. Çin'e %10 ek vergi ama en yakın ticaret partnerleri olan Meksika ve Kanada'ya %25 vergi. Ya bu nereden çıktı? Herkes şaşırdı kaldı. 3 ülkenin Çin, Kanada ve Meksika'nın Amerikan ticareti payı %40 kadar ve çok ciddi bir enflasyonist bir karar bu. Türkiye'de maalesef Trump'ın kabinesine atananlar İsrail yanlısı, Kürt yanlısı falan diye değerlendiriliyor. Ama bunların çok büyük bir önemi yok. Yani mühim olan ehil olup olmamaları ve genelde Amerikan dış politikasına nasıl etki yapacakları. Ben muhalif basının çoğunluğunun aksine Trump döneminde ilişkilerde önemli mesafe kaydedebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi kötü taraftan başlayalım. Biden giderken Trump'ın kucağına böyle küçük el bombaları bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de daha önce yaptırım altında olmayan Gazprom Bank'a. Yani Gazprom Bank artık dolarla işlem yapamayacak. Daha doğrusu ben dolar alıp verirsem Gazprom Bank'a bana yaptırım uygulanacak. Gazprom Bank da doğalgaz gelirlerini topluyor. Evet, %40, %40 Gazprom'un orta. Şimdi tabii Sayın Bakan Bayraktar isyan etti ya dedi. Ben doğalgaz ithal edemeyecek miyim?
Ne yapacaksın?
Trump bunu kesinlikle çözer. İran konusunda da Türkiye'ye muafiyet sağlanmıştı. Bu konuda da sağlanır. Ama tabii Trump'a borçlu olmak da hoş bir şey değil. Çünkü Trump the art of a deal. Yani iş bitirme şeyinde. Eğer bir favör yaparsa bir favör ister. İkinci boynumuzun eğik olduğu nokta Halkbank. Halkbank'ın avukatları anladığım kadarıyla davayı kaybetme ihtimalleri olduğunu düşündükleri için sürekli yeni temyizlerle veyahut da temyiz başvurularla uzatıyorlar. Ve bunların hepsi reddediliyor. Bu dava Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Oradan alt mahkemelere bırakıldı karar. O temyizlerden bir şey çıkmayacak. Ben dediğim gibi Halkbank suçludur, şudur, budur hiçbir şeyim yok. Ama öyle bir şey olursa Erdoğan'la Trump arasındaki diyalog sayesinde ödeyeceğimiz ceza zamana yayılır, gevşetilir veya unutulur. Dolayısıyla 2-0 mağlup başlıyoruz. Türkiye'nin yapması gereken İsrail konusunda eleştirilerinin biraz tonunu düşürmek. Erdoğan bunu yapabilir mi bilmiyorum. Ama onun dışında diğer alanlarda ciddi anlamda bir gelişme bekliyorum. Mesela Savunma Bakanımız Sayın Yaşar F-35'leri alacağız dedi. Amerika'nın F-35'leri gerek parasını ödediklerimizi, gerek sipariş etmeyi planladıklarımızı bize göndermesinin tek bir yolu var. O da bizim S-400 konusunda bir esneklik yapmamız. Bu konuda da Bloomberg'de bir makale çıktı. Türkiye S-400'ün kullanımını kısıtlamaya razı olmuş. Bu Amerika'nın teklifine çok yakın. Amerika'nın teklifi neydi? Ya siz bunları İncirli'ye gönderin. Başında da bir NATO subayı dursun. Yani kumanda bizde olsun. Konuyu kapatalım. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii böyle bir şey olursa Türkiye'nin NATO ittifakına ve Batı'ya güveni evet. Yükselir. Güvenlik kaygılarımız azalır. En önemlisi de Suriye meselesi. Şimdi Ankara bu konuda Hakan Fidan'ın açıklamalarına dayanarak söylüyorum. Şöyle bir teklifte bulunmuş Amerika'ya. Ya sen oradaki PYD-YPG'yi destekliyorsun. Görünürdeki amacın IŞİD'le mücadele etmek. Ben bunu devralayım. Ben orada bir güvenlik koridoru oluşturayım. Hiçbir şekilde IŞİD buraya veyahut da herhangi bir yani İran'ın milisleri de giremesin. Bu sabah The Independent'da da yazan Nevzat Çiçek, çok saygı duyduğum ve gayet de güvenilir bir gazetecidir. Ona göre Amerika yönetiminin buna izin vermesi olası. Yani burada o zaman Suriye'ye bir askeri harekatla girilmeyecek, PYD-YPG ağır silahlardan arındırılacak ve herhalde PKK ile çok yakın ilişkisi bulunan kişiler başka bir yere kaçacaklar, kaybolacaklar ortadan. Bu bence yalnız askeri ve Türkiye'nin güvenliği boyutu anlamında değil, Türkiye'nin ekonomisi anlamında da çok büyük bir anlam taşır. Türkiye'nin en az gelişmiş bölgeleri Güney ve Güneydoğu. Bir zamanlar Suriye'de bu iç savaş başlamadan önce buralar zengin oluyorlardı ticaretten. Şimdi biz Kürtlerle ticaret yapmıyoruz. Eğer bu sorunu halledebilirsek o bölgenin yeniden ekonomik olarak canlanmasını bekliyorum. Şu daha önemli. Türkiye ekonomisine reel olarak çok ciddi bir katkı gelmez. Eğer Trump hakikaten bütün dünyadan ithalata %10 vergi koyacaksa bizden çok büyük bir karşılık ister bize muafiyet tanımak için. Ama Amerika ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi iki yönde yardımcı olabilir. Bir, böyle makro hikayelere çok meraklı fon yöneticileri var. Onlar Türkiye'ye daha fazla yatırım yaparlar. İkincisi, Amerika ile Türkiye arasındaki ittifak bazı Avrupalı şirketleri, işte hukukun üstünlüğü tam olarak kabul edilmese bile Türkiye'de, Türkiye'de fabrika kurmaya ikna edebilir. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri bence çok önemli ve ben eğer İsrail konusunda bir maraza çıkmazsa bu ilişkilerin Türkiye siyasetine ve ekonomisine faydalı olacağı düşüncesindeyim.
YPG konusu Amerika'nın çok yatırım yaptığı bir iş. Yani o işten, o projeden vazgeçmek, Türkiye'ye güvenip ağır silahlarını almak ve orada Türkiye'nin etkinliği, gücünü arttırmak falan çok stratejik bir karar. Yani o yıllardır süren bir sonuçta bir şey var, yatırım var ve o yatırıma Türkiye özellikle Erdoğan'a güvenip değiştirmeye ben biraz düşük ihtimal görüyorum. Çünkü Erdoğan da biliyorsun çok güven veren bir siyasetçi.
Batı açısından öyle. Batı. Ben şahsen Erdoğan'a güvenim sonsuz öyle. Yani hiç şeyimi, yani arabamı veririm, şimdi sarayın önünde bırakırım.
Tabii öylesiniz ama yabancı öyle değil işte biliyorsunuz.
Ama bak bu hikayenin başını hatırlamıyoruz hiçbirimiz. O da şu, Amerika YPG, PYD silah göndermeden önce Türkiye'ye teklif etti. İki Tugay asker gönder, sen koru, o hapishaneleri devral, IŞİD'liler çıkmasın diye. Türkiye yok, biz sınır ötesi bu işi yapmayız dedi. YPG, PYD çok stratejik bir müttefik değil. İki sebepten dolayı. Bir, anlaşmaya bağlandı. Amerika Irak'taki askerlerini çekecek ve üstlerini kapatacak. Peki o zaman Suriye'deki 1000 tane askeri nasıl besleyecek? Nereden gönderecek? Bir tek Türkiye kalıyor geriye. Başka gönderebileceği bir yer yok. Yani kara yolu kapanıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir lojistik sıkıntı ve Hakan Fidan'ın bu konudaki argümanı çok önemli. Ya diyor, orada 1000 asker bulunduruyorsun. Bunlar oturan ördek. İranlılar gelip vuruyorlar devamlı. Çek bunları, bırak biz gelelim. İran bize böyle bir şey yapmaya teşebbüs edemez. Dolayısıyla YPG, PYD'nin o kadar büyük bir stratejik önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri açısından. Ya çok acıklı bir hikaye bu ama Kürtler tarihleri boyunca yanlış kişilere güvenip satıldılar. Bunun en kötü örneği de 1. Irak Savaşı'dır. Amerika'ya güvenip Saddam'a baş kaldırdılar ve ondan sonra işte Halep çaba, yani evet, 40 bin 50 bin yani şeyle, gazla öldürdüler ve biliyorsun Türkiye sınırına göç oldu yüz binlerce insan. Ya dolayısıyla Kürtler Batı'ya hiç güvenmesinler.
Türkiye'ye mi güvensinler?
Yok, Türkiye yani şu anda Bahçeli'ye güvensinler bence bu noktada. Bak ne güzel ama geçiş yapıyorum, görüyor musun? Bahçeli'ye güvensinler.
Muhtemelen bundan 1,5 ay önce en alt sırada güven istesin onlar açısından tabii ki. Evet. En alt sırada olan isim. Şu anda yeni bir politikanın evet, önde gelen ismi, hatta lideri oldu. Geçelim istiyorsanız oraya.
Geçelim.
Devlet Bahçeli dediğiniz gibi oradaki denklem çok önemli işte. PYD, YPG, evet. Kürtler, Suriye, Türkiye, ABD, hatta İsrail'de var o işin için, İran'da var. Esasında Devlet Bahçeli biraz bunlara da ima ederek yani bu üç sorunun çözülmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye için bir risk oluşturacak, tehdit oluşturacak diye. Yeni bir söylem geliştirdi, politika üretti ve o politikanın da ısrarla arkasında duruyor. Bahçeli her meclis grup toplantısında ana gündemi bu oluyor ve aynı sözleri tekrarlıyor. Yani çok ciddi bir sahiplenme var. Devlet Bahçeli neden bunu yapıyor?
Bir kere salı günü resmen Erdoğan'a rest çekti. Öcalan'a avukatlarıyla görüşme yasağı getirilmişti. Derhal
Demle.
Dem heyetinin Öcalan'la görüşmesini istedi. Biz bu yayını yaparken henüz Sayın Erdoğan grup konuşmasını yapmamıştı. Yapmadım, evet. Ben evet diyeceğini zannetmiyorum. Bunun sebeplerini de anlatacağım. Şimdi Bahçeli'nin niyetleri konusunda çok değişik fikirler var. Bunların en komplocusu Dem'i oraya gönderecek. PKK tabii ki silah bırakmayacak. Arkasından Dem'i PKK ile işbirliği yapmak suçundan kapatma şeyiyle, saikili Anayasa Mahkemesi'ne verecekler. Olabilir ama ben Bahçeli'nin stratejik olarak başka bir teoriye çok önem verdiğini düşünüyorum. O da şu. Trump geldi, İsrail yanlısı. İsrail kendi güvenlik açıklarını kapatmak için Suriye ve Irak'ta kendine güvenlik koridoru oluşturacak. Burası da ne kadar Türkiye düşmanı varsa onunla doldurulacak ve oradan yuvalanıp üstümüze saldıracak. Ben buna inanmıyorum. Yani İsrail'in böyle bir gücü olduğuna inanmıyorum ama o başka bir konu. Bahçeli'nin bu konuda çok samimi olduğunu düşünüyorum. Önce Türkiye'deki Kürtleri kazanmak ve hemen arkasından da bölgede güvenlik koridorunu savaşa gerek duymadan oluşturma konusunda çok ciddi. Erdoğan niye buna evet demiyor? Çok basit bir nedeni var. Bahçeli'nin çok sağlam bir tabanı var. Bu %7-8 civarında. Ve Bahçeli millet, yani parlamentoya 40, 30-20 milletvekili sokmuş, bunun peşinde değil. Bahçeli devletteki payını yargıdan askere kadar veyahut da polise kadar oradaki etkisini sürdürmek niyetinde. Dolayısıyla seçmen duygularına karşı çok daha hassas. Böyle bir çıkış yapmak ona büyük zarar vermiyor. Erdoğan'ı mahveder. Burada Hande Fırat geçen hafta bir Optimar anketinden
Burada derken evinize mi geldi?
Tabii. Hande Hanım'la biz her akşam burada muhakkak sohbet ederiz. Burada Ankara kulislerini paylaşırız. Çeşitli anketler var. Diyen'de var, Sonar'da var, şurada. Hepsi şunu gösteriyor. Halk çözüm sürecine hazır değil. Halk DEM'i PKK'nın uzantısı olarak görüyor.
İhracı bu söylenmedi mi zaten iktidar tarafından?
Ya şimdi yani uzantısı kelimesi doğru değil.
Bence organik değil de hayır. Hayır, iktidar tarafından, iktidar medyası tarafından ihracı bu söylendi. İnsanlar bu anlatıldı
tabii, yani. Kendi kılıcının üstüne düştü.
Tabii ki.
Ya ilk çözüm süreci de bu sebeple bitmişti. Çok uzatmak istemiyorum ama özetle Erdoğan'ın açıkça Bahçeli'nin isteklerini yapması ve DEM'le konuşması, Öcalan vasıtasıyla PKK'ya temas kurması falan çok ciddi oy kaybettiriyor. Zaten anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde. O yüzden bu riski göze alamaz. Bu işin sonu nereye varacak diye sorarsan iki yol var. Birini dün Fehmi Koru yazdı. Bahçeli geçmişte de yaptığı gibi Cumhur İttifakı'nı geride bırakıp erken seçime gideceğiz. İkincisi Bahçeli, ki bence bu daha olası, Erdoğan'ı ikna edip Kürtlerle bir barış süreci başlayacak. Bir üçüncü teori daha var. Onu söylerken zorlanıyorum. Çünkü bu çok karanlık bir patika. Bu kayyumlar 30 ile kadar atanacak. Arkasından Cumhuriyet Başsavcılığı, bunların hepsi DEM'li, bu adamlar terörist. Demek ki DEM de terörizmle kurumsal ilişkisi olan bir partiye kapatma davası açacak. O milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ihraç edilecek, ara seçime gideceğiz. Bu çok düşük olasılık ama hakikaten Erdoğan'ın tercihlerini düşündüğümüzde bence yabana atılmaması ve gelişmelerin yakından takip edilmesini gerektiriyor. Şunu söyleyerek bitireyim sözlerimi. Türkiye'de bundan sonra her sabah bir şoka uyanacağız. Bunların ekonomi üzerinde veyahut da piyasalar üzerinde çok büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü halkta bir karşılığı yok. Hani insanlar sokaklara dökülmüyor. Ama Türkiye siyasetinin 2025 yılında çok karışacağı düşüncesindeyim.
Ekonomisi ama nispeti az etkenecek.
Ekonomi, bak Bloomberg'in haberine göre yabancılar 5 milyar dolar falan carry trade'i kapatıp kaçmışlar. 15 Ocak'ta en az 10 milyarla geri dönecekler. Çünkü yazıyorum. Merkez Bankası'nın 160 yazıyorsun bir tane. Tamam. 15 Ocak o cumartesiye geliyorsa
tamam, Ocak diye.
Tamam.
Ocak ortasında
ilk iş gününde 10 milyar dolarla geri. Sebebi de gayet
olmazsa doğru. Sizden isteyeceğiz.
şu benim küçük valizi getirsene hemen. Sebebi de gayet basit. Bütün dünya Amerikan doları güçlenir, Amerikan tahvil faizleri yükselirse hangi ülkelerin kuru döviz birimi kötü etkilenir diye. Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Bizim umurumuzda değil. Adam yani doların nereye gideceğini biliyor. Kendi borçlanma maliyetini biliyor. Hedge almak isterse CDS alıyor. Arada çok büyük bir gelir kalıyor. Şu anda bunu yapmazlar. Çünkü şu anda karların cebine koyuyorlar. Gelecek senenin başında buraya yağacak. Yağacak böyle yağmur gibi. Bir 10 milyar. Yetmezse bir 10 milyar. Necmettin abi yanıyor.
Kapatmak zorunda kalacağız değil mi kapıyı? Artık gelmeyin diye.
Ya evet, kesinlikle yani. Bence alın, stopaj alacaklar. Eğer bireyse %25, fonsa %15.
Ulan güzel bir 2025 bizi bekliyor. Şimdiden herkese şaka yapıyoruz.
Yani şimdi evet, yani cebimdeki para arttığı için mutlu olacağım ama hani yarın beni de götürürler. O konuda pek mutlu olamayacağım açıkçası.
Teşekkür ederim.